Roald Dahl, William'la Mary. Seslendiren Akın Altan. William Pearl öldüğünde fazla para bırakmadığı gibi vasiyetnamesi de basitti. Akrabalarına yaptığı birkaç bağış dışında bütün varlığını karısına bırakmıştı. Avukatın bürosunda Bayan Pearl'la avukat vasiyetnameyi birlikte incelediler. İş bittiğinde dul kadın gitmek üzere ayağa kalktı. Tam o anda avukat masasındaki dosyadan aldığı mühürlü bir zarfı uzattı kadına. ''Bunu size vermem gerekiyor,'' dedi ciddi bir tavırla. ''Kocanız ölümünden kısa bir süre önce bunu bana göndermişti. Size özel bir şey gibi görünüyor. Herhalde eve götürüp okumak istersiniz.'' Bayan Pearl zarfı aldı ve çıktı. Kaldırımda duraladı. Parmaklarıyla elindeki şeyi yokladı. William'dan bir veda mektubu muydu bu? Herhalde öyleydi. Resmi bir mektup. Resmi olması kaçınılmazdı. Katı ve şekilci. Adam başka türlü davranamazdı. Hayatında resmi olmayan hiçbir şey yapmamıştı. Kendine özgü bir William mektubu olarak herhalde şöyle bir şey yazmıştı. ''Sevgili Mary, benim bu dünyadan ayrılışımın seni çok fazla üzmesine izin vermeyeceğini ve birlikteliğimiz sırasında sana çok iyi yol gösteren ahlak kurallarını izlemeyi sürdüreceğini umarım. Her şeyde ağırbaşlı ve tedbirli ol. Paranı tutumlu kullan. Şunu yapmamaya dikkat et vesaire. Yoksa son anlarında yaptığı bir çözümleme sonucu kendisine güzel bir şeyler yazmış olabilir miydi? Şöyle sevecen, güzel bir yazı, bir tür aşk mektubu, ona hayatının 30 yılını verdiği, 1 milyon kez gömlek ütülediği, 1 milyon kez yemek pişirdiği, 1 milyon kez yatak yaptığı için teşekkürlerini ileten, tuvalet masasının üzerindeki kutunun içinde broşlarıyla birlikte sonsuza kadar saklayacağı ve günde en az bir kez çıkarıp tekrar tekrar okuyacağı sevgi dolu, sıcak bir mektup. Mektubu koltuğunun altına koyup hızlı adımlarla evine doğru giderken, insanın ölmek üzereyken ne yapacağının bilinemeyeceğini düşünüyordu. Eve gelince doğruca oturma odasına giderek üstünü çıkarmadan koltuğa oturdu. Zarfı açarak içindekileri çıkardı. 15-20 sayfa kadar çizgili beyaz kağıt ortadan katlanmış ve sol üst köşeden bir ataşla tutturulmuştu. Her sayfa o çok iyi bildiği ufak, düzgün ve hafif eğik yazıyla kaplıydı. Bir iş mektubu gibi ve çok sayfalı yazılmış olduğunu ve ilk sayfanın bir mektupta görmeye alıştığı biçimde başlamadığını fark edince kuşkulanmaya başladı. Çevresine bakındı. Bir sigara yaktı. Bir nefes çekip tabloya koydu. Kendi kendine söylendi. Kuşkulanmaya başladığım şey ise bu, okumak istemiyorum. İnsan bir ölüden gelen mektubu okumayı reddedebilir mi? Evet. O halde? Kadın şöminenin yanında duran, William'un boş koltuğuna baktı. Büyük, kahverengi deri bir koltuktu bu. Üzerinde yıllar boyunca adamın bıraktığı oturma izleri vardı. Arkalık kısmında da adamın başını dayadığı yerde koyu renkli oval bir leke oluşmuştu. Adam bu koltukta oturup kitap okur, kendisi de karşısında sökük, düğme dikme ve yama yapma gibi işler yapardı. Arada bir çift göz kitabın üzerinden kendisine dikilirdi. Kişiliksiz, gözetleyen ve bir şey hesaplar gibi bakardı bu gözler. Hiç hoşlanmamıştı onlardan. Buz mavisi, küçük ve birbirine yakın bu gözler hayatı boyunca kendisini gözetlemişti. Şimdi bile evdeki bir haftalık yalnızlığı sırasında o gözlerin evin çeşitli köşelerinden kendisini izlediği duygusuna kapılıyor ve bundan sıkılıyordu. Yavaşça çantasına uzandı ve gözlüklerini alarak taktı. Sonra önündeki kağıtları arkasındaki pencereden gelen ışığa doğru tutarak okumaya başladı. Sevgili Mary, bu mektup yalnızca senin için ve ben gittikten sonra sana verilecek. Bütün bu yazıları görünce hemen telaşlanma. Amacım sadece Landy'nin bana ne yapacağını, kuramını, beklentilerini ve benim bu işe neden onay verdiğimi tam olarak açıklamaya çalışmak. Sen benim karımsın. Bunları bilmek senin hakkın. Aslında bilmek zorundasın. Son birkaç gündür Landy hakkında seninle konuşmaya çalıştım ama sen beni dinlemek istemedin. Sana da söylediğim gibi bu yaptığım aptalca bir davranış. Üstelik bencillik. Nedeni bilgi eksikliği. Tüm gerçekleri bilseydin, eminim ki görüşünü hemen değiştirirdin. İşte bu nedenle şimdi ben artık senin yanında ve kafan fazla karışık değilken, bu sayfalar aracılığıyla beni daha dikkatli izleyeceğini umuyorum. Sana yemin ederim ki, öykümü okuduğunda olumsuz duygularının yerine tam bir ilgi egemen olacak. Öyle ki, Benim yaptığım şeyden biraz gurur duyacağını ummak bile geçiyor içimden. Okumayı sürdürürken yazma biçiminin soğukluğu için beni bağışlamalısın. Söylemek istediklerimi sana açıkça iletmek için bildiğim tek yol bu. Biliyor musun? Sonum yaklaştıkça doğal olarak her türlü duygusallık kaplıyor benliğimi. Her gün daha coşkulu oluyorum. Özellikle akşamları. Kendimi denetim altında tutmazsam duygularım bu sayfalara da taşacak gibi. Bir isteğim var. Örneğin sana yıllar boyunca bana nasıl iyi bir eş olduğuna ilişkin bir şeyler yazmak. Kendi kendime söz veriyorum, zaman kalırsa ve gücüm yeterse bundan sonra yapacağım ilk iş bu olacak. Ayrıca son 17 yıldır öğretmenlik yaptığım, şu benim Oxford hakkında konuşmakta özlediğim bir şey. Kurumun ihtişamı ve orada çalışmanın benim için ne anlama geldiğini anlatmak. En çok hoşlandığım şeyler ve yerler bu kasvetli yatak odasında belleğime üşüşüyor. İşte görüyorsun, henüz başlamadan tuzağa düşüyorum. En iyisi hemen başlayayım. Sen de yavaşça oku. Herhangi bir üzüntüye ya da aksi görüşe kapılma ki okuduklarını anlamada güçlük çekmeyesin. Önce bana söz ver. Yavaş yavaş okuyacaksın ve başlarken belleğini sakin ve sabırlı olmaya şartlayacaksın. Yaşamımın ortasında beni aniden çökerten hastalığın ayrıntılarını biliyorsun. Bunların üzerinde durmam gerekmez sanırım. Daha erken doktora gitmemekle aptallık ettiğimi kabul ediyorum. Çok yayılmamış olsaydı ameliyatla alınabilirdi. Ama benim durumumda çok geç kalınmış olmanın yanı sıra, önce pankreasta başladığından ameliyat olma ve yaşamı uzatma olasılığı kalmamıştı. İşte ben böyle. Önünde bir aydan 6 aya kadar ömrü kalmış ve her saat geçtikçe içine kapanmayı sürdürürken birden Landy çıka geldi. 6 hafta önce bir salı sabahıydı. Landy diğer ziyaretçiler gibi sessiz ve ürkek gelmedi. Güçlü adımlarla ve gülümseyerek geldi ve yatağımın kenarında dikilerek ''Aslanım William, sen tam aradığım adamsın.'' dedi. ''Sen Landy'yi çok sık görmedin ama benim en az 9 yıllık dostumdu. Çok iyi bir sinir cerrahıdır. En iyilerinden biri. Bana son çalışmalarının sonuçlarını anlatmıştı. Araştırmaları arasında suçlu kişilerin beyinlerinde yaptığı cerrahi incelemeler de vardı. Yatağımın kenarına oturarak ''Birkaç hafta içinde öleceksin, doğru mu?'' dedi. Landy'den gelince böyle bir soru densiz görülemezdi. Hatta yasak konuya değinen cesur bir ziyaretçimin olması değişik gelmişti bana. ''Bu odada hayatın sona erecek ve seni götürüp yakacaklar.'' ''Gömseler daha iyi olur.'' dedim. ''Seni benim elime bıraksalar ne dersin William?'' dedi. ''Sana bir önerim var, dinler misin?'' ''Sen neden söz ediyorsun?'' dedim. ''Beni dinleyecek olursan anlatırım.'' ''Devam et. Dinlemekle bir şey kaybetmem herhalde.'' ''Tam aksine. Çok şey kazanırsın. Özellikle öldükten sonra. Dinle. Birkaç yıldır üzerinde çalıştığım bir olay var. Hastanede bir iki arkadaşın yardımıyla hayvanları kullanarak başarılı deneyler yaptık. Artık deneyi bir insanla yapma aşamasına geldim. Büyük bir buluş. İlk bakışta biraz aşırı uçta gözükebilir.'' Ama cerrahi açıdan uygulanabilir olmaması için hiçbir neden yok. Landy uzanarak ellerimi yatağımın kenarına koydu. Yüzünde doktorların her zaman takındığı, ''Seni ancak ben kurtarabilirim.'' tavrı yoktu. Heyecan pırıltıları vardı onun gözlerinde. ''Uzun zaman önce,'' dedi, ''Rusya'dan getirilmiş, tıpla ilgili kısa bir film görmüştüm. Korku verici fakat ilginçti. Gövdesinden tamamen ayrılmış bir köpek başını gösteriyordu. Yapay bir kalp atar damar ve toplar damarlar aracılığıyla başa kan dolaşımı sağlıyordu. İşin en ilginci, bu kesik baş canlıydı ve beyin işlevini sürdürüyordu. Bunu birkaç denemeyle kanıtlıyorlardı. Örneğin, kesik başın dudaklarına yiyecek dokundurduklarında dil dışarı çıkıyor ve yiyeceğe yalıyordu. Gözler odanın içinde hareket eden birini izliyordu. Bundan çıkarılacak sonuç, baş ve beynin canlı kalması için gövdeye bağlı olmasının gerekmediği yolundaydı. Doğal olarak uygun biçimde temiz kan dolaşımı sağlandığı sürece. İşte o anda benim aklıma gelen şey aynı olayı bir insan üzerinde denemekti. Yani öldükten sonra beyni çıkarıp bağımsız bir birim halinde sınırsız bir süre için canlı tutmak. Örneğin sen öldükten sonra senin beynini. Hoşuma gitmedi bu, dedim. Sözümü kesme, William. Bırak da bitireyim. Peş peşe yaptığım deneyler sonucu gördüm ki, beyin kendi kendini destekleyen bir organ. İçinde bulunduğu sıvıyı kendi üretiyor. Düşünme ve belleğe kaydetme gibi işlevler kafatasının, gövdenin, kol ve bacakların yokluğuyla olumsuz yönde etkilenmiyor. Tek şart uygun biçimde kanla beslenmesi. Sevgili dostum, bir an için kendi beynini düşün. Bir ömür boyu edindiğin bilgilerle dolu, yetkin bir beynin var. Bu duruma gelmesi için yıllarını verdin. Tam özgün fikirler üretecekken gövdenin geri kalanıyla birlikte ölmek zorunda kalacak. Neden? Küçük aptal pankreasın kanserleştiği için. Hayır, teşekkür ederim, dedim ona. Orada dur bakalım. Bu iğrenç bir fikir. Başaracağından kuşkuluyum. Hem başarsam bile çok anlamsız. Benim konuşma, görme, işitme ve dokunma duyularım işlev yapmadıktan sonra beynimin canlı tutulmasının ne yararı var? Daha çirkin bir şey düşünemem. Senin, yani beyninin bizimle iletişim içinde olabileceğine inanıyorum, diye devam etti Landy. Sana görme yeteneği vermekte bile başarılı olabiliriz. Fakat yavaş gidelim. Bunların hepsine daha sonra değineceğim. Gerçek şu ki, sen ölmeden önce sana elimi sürecek değilim. Hadi William. Hiçbir gerçek filozof ölü bedenini bilim uğruna vermeye karşı gelmez. Durum tam olarak açık gözükmüyor, diye yanıtladım. Benimle işim bittiğinde canlı veya ölü olup olmadığım konusunda bir belirsizlik oluşuyor sanırım. Bu noktada haklı olabilirsin, dedi hafif bir gülümsemeyle. Fakat biraz daha bilgi sahibi olmadan beni bu kadar çabuk geri çevirmemelisin. Dinlemek istemiyorum, dedim. Bir sigara yak, dedi. Kullanmadığımı biliyorsun. Kendisi bir sigara aldı ve madeni para kadar ufak bir çakmakla yaktı. Benim cerrah aletlerimi yapan kişilerden bir hediye, dedi. Dahice değil mi? Çakmağı inceleyip geri verdim. Devam edebilir miyim? Diye sordu. Etmesen daha iyi. Sadece uzan ve dinle. Çok ilginç bulacağından eminim. Yatağımın yanındaki üzüm tabağını göğsüme koydum ve atıştırmaya başladım. Ölüm anında yanında olmak zorundayım, dedi. Böylece hemen işe koyulup beynini canlı tutmaya çalışacağım. Yani başımın içindeyken. Başlangıç için evet, bu zorunlu. Sonra nereye koyacaksın beynimi? Bilmek istiyorsan bir tür kaba. Sen gerçekten ciddi misin? Kesinlikle ciddiyim. Peki devam et. Bildiğin gibi kalp durunca beyne kan ve oksijen gitmez. Beyin dokusu hızla ölür. 4-6 dakika içinde işi tamamdır. 3 dakika geçse bile hasar oluşabilir. Bunu engellemek için çok çabuk çalışmam gerekecek. Fakat makinenin yardımıyla çok basit ve kolay olur. Ne makinesi? Diye sordum. Yapay kalp. Alexis Carrel ve Lindbergh tarafından geliştirilen özgün modelin güzel bir uyarlaması var elimizde. Kana oksijen veriyor. Doğru ısıda ve doğru basınçla kanı pompalıyor. Karışık bir tarafı yok. Öldüğümde ilk yapacağın iş ne olacak? Beynin damar yapısını biliyor musun? Hayır. O zaman dinle, zor değil. 4 atar damar boyundan yukarı gidiyor. 2 toplar damar da aşağı iniyor. Bunların uçlarını kesip makineye bağladın mı, beynin kan dolaşımı aksamadan devam eder. Rus köpeği gibi olacağım desene. Sanmam. Öldüğünde bilincini yitireceksin. Uzun bir süre bilincin geri gelecek mi? Gelirse yani. Şimdiden söyleyemem. Bilinçli veya değil, yine de ilginç bir durumda olacaksın. Öyle değil mi? Ölü ve soğuk bir bedenin ve canlı bir beynin olacak. Landy kendisine çekici gelen bu beklentinin tadını çıkarmak için durakladı. Olaya öyle yoğunlaşmıştı ki, benim aynı duyumlar içinde olmadığıma inanması olanaksız gözüküyordu. Şimdi işi biraz ağırdan alabiliriz, diye devam etti. Seni ameliyathaneye alacağız. Doğal olarak yapay kalp çalışır durumda, yanında eşlik edecek. Bundan sonraki sorun, yeter. Ayrıntıları dinlemek istemiyorum. Fakat dinlemen gerekiyor. Sana ne olacağını sonuna kadar bilmelisin. Bilincin geri geldiğinde nerede olduğunu ve oraya nasıl geldiğini tam olarak anımsayabilirsen, senin için daha iyi olur bu. Kabul mü? Yatakta hareketsiz biçimde onu izliyordum. Evet, bir sonraki aşama beynini hasar görmeden ölü bedeninden ayırmak olacak. Bedenin yararsız. Aslında çürümeye başladı bile. Yüz ve kafatası da yararsız. Onlar benim istemediğim şeyler. Benim tek istediğim beyin. Temiz ve güzel beyin, canlı ve kusursuz. Seni ameliyat masasına aldığımızda küçük bir elektrikli testere alıp kafatasını açmaya başlayacağım. Sen o anda bilinçsiz olduğundan anesteziyle uğraşmama gerek kalmayacak. Anestezi olmadan hiç kimse kafatasıma testere süremez, dedim. Lendi omzunu silkti. Benim için fark etmez. İstiyorsan biraz prokein gibi bir uyuşturucu veririm. Hatta seni daha mutlu edecekse boynundan yukarısını ilaçla doldurayım. Çok teşekkür, dedim. Biliyor musun, diye devam etti. Bazen çok ilginç şeyler oluyor bizim meslekte. Daha geçenlerde bilinci yitik olarak getirilen bir hastanın kafatasını anestezi vermeden açtım ve küçük bir kan pıhtısını çıkardım. Ben daha kafatasının içinde çalışırken adam uyanıp konuşmaya başladı. Nerede olduğunu ve ona ne yapmakta olduğum gibi sorular sordu. Lendi durakladı ve olayı anımsarken gülümsedi. Ertesi gün adam o anları anımsamadı bile. Gülünç bir şeydir şu beyin. Ben protein alayım daha iyi, dedim. Nasıl istersen. Söylediğim gibi testereyle kafatasını tamamen beyninden ayıracağım. Omurga bağlantısını da kestim mi, beynin tamamen ellerimde olacak. Ve ben onu bir kaptaki uygun bir sıvıya koyacağım. Bu arada yapay kalp çalışmayı sürdürecek. Ve beynin canlı kalacak. Hem de uzun süre. Makineye ve kan desteğine özen göstermemiz koşuluyla yıllarca. Fakat normal işlevlerini sürdürecek mi? Şimdiden bilemem William. Beynin yeniden bilincine kavuşacak mı? Onu bile söyleyemem. Ya normal çalışırsa? Amacımız bu. Senin tüm düşünce yeteneğinle ve belleğinle çalışması. Ve beş duyudan yoksun biçimde. Söylemeyi unuttum. Bir gözünü ve bu gözden beyne giden görme sinirini de sağlam biçimde alıkoyacağım. Aslında bu sinir değil, beynin bir uzantısıdır. Göz küresi için plastik bir kılıf hazırladım bile. Beyin kendi sıvısı içinde dururken, göz de kılıfı içinde, sıvının yüzeyinde yüzer biçimde duracak. Tavana bakarak dedim. Sanırım öyle. Gözü oynatacak kaslar olmayacak. Ama yine de orada öyle sakin ve rahat biçimde uzanıp dünyaya bakmak hoş olabilir. Harika, dedim. Bir de kulak bıraksan, bu pek olası değil. Bir kulak istiyorum, ısrarlıyım. Bach dinlemek istiyorum. Ne kadar güç olduğunu anlamıyorsun. İşitme organıyla uğraşmak daha karışık. Kemik kılıfının içinde beyne uzanıyor. Sağlam biçimde çıkaramam. Hem göz işini yaparsa işitmen önemli değil. Sana ait notları okuman için uygun biçimde tutabiliriz. Neyin olup neyin olmayacağına karar vermeyi bana bırak lütfen. Bu işe onay verdiğimi söylemedim daha. Biliyorum William, biliyorum. Olayı benimsediğimden emin değilim. Tamamen ölüp gitmek mi isterdin? Belki de evet. Henüz bilmiyorum. Konuşma olasılığı yok, değil mi? Hiç kuşkusuz yok. Peki o zaman sizlerle nasıl iletişim kuracağım? Bilincimin geri döndüğünü nasıl anlayacaksınız? Bunu anlamak bizim için çok kolay olacak. Beynin etkinliğini gösteren kayıt cihazları var. Senin beyninin ön loblarına elektrot takıp ölçüm yapabiliriz. Her hastanede yapılabilen basit bir şey bu. Fakat sizlerle iletişim kuramayacağım. Kurabilirsin sanırım. Düşünce iletişimi üzerinde çalışmalar yapan birini tanıyorum. Bilirsin, düşünme eyleminde beyin kimyasal ve elektriksel boşaltımlar yayar. Bunlar radyo dalgaları gibi alınıp kayıt yapılabiliyor. Bu adam kayıtları çözerek sözcüklere veya düşüncelere dönüştüren bir cihaz yapmış. Gelip seninle görüşmesini söylememi ister misin? Hayır, dedim. Lendi benim bu işi kabul ettiğimi sanıyor gibiydi. Bunun için ona karşı küskünlük duydum. Git ve beni yalnız bırak, dedim. Beni böyle zorlamakla bir yere varamazsın. Hemen kalktı ve kapıya yöneldi. Bir sorum var, dedim. Eli kapı tokmağında durdu ve dinledi. Basit bir soru. Beynim sıvı dolu kapta dururken belleğimin şimdiki gibi işleyeceğinden gerçekten emin misin? Şimdiki gibi düşünüp akıl yürütebilecek miyim? Belleğimin gücü aynı kalacak mı? Neden olmasın? Diye yanıtladı. Aynı beyin, canlı, hasar görmemiş, hatta dokunulmamış bile. Dışları üzerinde kalacak. Tek büyük ayrım, göz siniri dışında bütün sinirlerin bağlantısı kesilecek. Bu nedenle düşünme eylemin artık duyularından etkilenmeyecek. Son derece saf ve ayrı bir dünyada yaşıyor olacaksın. Seni rahatsız eden hiçbir şey olmayacak. Acı bile. Çünkü Duyumsayacak sinirlerin olmayacak. Ne üzüntü, ne korku, ne açlık, ne de susuzluk. Tutkulardan kopmuş, harika bir durum. Sadece belleğindeki bilgiler ve düşüncelerin. Bir de gözün işlevine kavuşursa kitap da okursun. Bunların hepsi bana hoş geliyor. Öyle gözüküyor değil mi? Evet William, öyle. Üstelik senin gibi bir felsefe doktoru için büyük bir deneyim. Dünyanın gidişatı ve sorunlarına evvelce hiç kimsenin sahip olamadığı özgür ve dingin bir ortamdan bakacaksın. Başka şeyler de olabilir. Yaşam çizgimizde devrim yaratacak büyük düşünceler ve çözümler üretebilirsin. Sahip olabileceğin yoğunlaşmanın derecesini düşünsene. Ve çöküntünün, dedim. Saçmalık, çöküntü olamaz. Çünkü istek olmadan çöküntüye uğramazsın. İstek duyman da olanaksız. Bedensel istek yani. Önceki yaşamımı anımsayabileceğime göre ona geri dönmeyi isteyebilirim. Ne? Bu berbat dünyaya mı? Rahat ve sakin kabından çıkıp bu tımarhaneye geri dönmek mi? Bir soruma daha yanıt ver, dedim. Beynimi ne kadar süre canlı tutacağına inanıyorsun? Kim bilir? Muhtemelen çok uzun yıllar boyunca. Çünkü koşullar ideal olacak. Yapay kalbin varlığı nedeniyle olumsuz etkenler, yani organ bozulmasına yol açan etkenler ortada olmayacak. Kan basıncı her zaman aynı kalacak ki, biliyorsun, bu gerçek yaşamda mümkün değil. Kanın ısısı ve kimyasal yapısı da ideal ve sürekli kalacak. İçinde hiçbir virüs, bakteri ve mikrop olmayacak. Şimdiden tahmin etmek güç. Ama ben bu koşullarda bir beynin 2-300 yıl yaşayabileceğine inanıyorum. Şimdi gideyim. Yarın yine uğrarım. Aniden gidişi beni bellek karışıklığı içinde bıraktı. İlk tepkim, olayın bütününe karşı içimde bir nefret dalgası oluşmasıydı. Bu hoş bir şey değildi. Benim zihinsel güç ve yeteneğimin hepsi korunmuş biçimde, bir sıvı içinde yüzen küçük kaygan bir topağa indirgenmiş olmamla sonuçlanacak bu işte, temel olarak itici bir şey vardı. Canavarca, edebe aykırı ve kutsallığı hiçe sayan bir şeydi bu. Beni rahatsız eden bir başka şey de, Landy'nin beni su kabına koyduğunda yaşamak zorunda kalacağım çaresizlik duygusuydu. Bundan sonra dönüş yoktu. Karşı çıkma ve açıklama yapma olanağı da yoktu. Beni canlı tuttukları sürece bağlanmış olacaktım. Sonra, örneğin, dayanamayacak duruma gelirsem veya acı çekersem ne olacaktı? Ne kaçmak için bacaklarım ne de bağırmak için sesim olacaktı. Sadece sırıtmak ve gelecek 200 yıl dayanmak zorunda kalacaktım. Sırıtmak için ağzım bile olmayacaktı üstelik. O anda ilginç bir düşünce geldi aklıma. Son zamanlarda okuduğum veya işittiğim bir olayda, ayağı kesilmiş bir adam, ayağının hala yerinde olduğunu sanıyor ve hemşireye topuğunun çok kaşındığını söylüyordu. Benzer biçimde beynim de gövdeme ilişkin bir yanılgıya düşemez miydi? Bu durumda bütün bedensel ağrılarım üzerime üşüştüğü halde bir aspirin bile alamayacaktım. Bazen ayağımda dayanılmaz bir kramp veya midemde hazımsızlık, bazen de sidik torbamın dolu olduğunu, hemen boşaltmaya gitmezsem patlayacağı duygusunu belleğimde canlandırıyor olabilecektim. Tanrı korusun. Bu korkulu düşüncelerle uzun süre yattım. Sonra aniden, gün ortasında havam değişmeye başladı. Olayın hoş olmayan yanıyla daha az ilgilenir oldum ve Landy'nin önerilerini daha akılcı biçimde gözden geçirmeye başlarken buldum kendimi. Beynimin birkaç hafta içinde ölüp yok olması gerekmiyordu. Bu düşüncede rahatlatıcı bir şey vardı, değil mi? Gerçekten vardı. Ben beynimle oldukça gurur duyarım. Duyarlı, açık ve aydınlık bir organdır. Çok yüklü bir bilgi dağarcığı var ve özgün kuramlar üretmede yetenekli. Landy'nin bir kenara atacağı bedenime gelince, Mary, senin bile onaylayacağın gibi, onda artık korunmaya değer bir şey yok. Sırt üstü yatıp üzüm yiyordum. Küçük çekirdekleri ağzımdan çıkarıp tabağın kenarına koyarken, ''Bu işi yapacağım.'' diye mırıldandım. ''Yarın Landy beni görmeye geldiğinde, bu işi yapacağımı hemen söyleyeceğim kendisine.'' İşte bu kadar çabuk karar verdim. O andan bu yana kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Çok iyi bir öğle yemeği yedim. ''Anımsarsan sen geldiğinde çok iyi gözüktüğümü söylemiş, yoksa iyi gelişmeler mi var?'' diye sormuştum. Ben de olumlu yanıt vermiş ve oturup dinlersen anlatacağımı söylemiştim. Fakat daha ilk ayrıntılara girdiğimde sen öfkeye kapılıp bunun iğrenç ve korkunç bir şey olduğunu söylemiş ve ben sözlerimi sürdürmeye çalışırken odadan çıkıp gitmiştim. O günden sonra konuyu birkaç kez seninle tartışmaya çalıştım. Ama sen ısrarla beni dinlemeye yanaşmadın. Sonuç? İşte bu mektup. Okuyacağını ummaktan başka elimden bir şey gelmez. Bunu yazmak epey zamanımı aldı. İlk cümleyi yazdığımdan bu yana 2 hafta geçti ve kendimi daha halsiz hissediyorum. Daha fazla yazacak gücüm olacak mı bilmiyorum. Kesinlikle veda etmeyeceğim. Çünkü az da olsa bir şans var. Yani Landy işinde başarılı olursa daha sonra seni görebileceğim. Bunun için beni ziyaret etmen gerekecek. Bu sayfaların ben gittikten 1 hafta sonrasına kadar sana teslim edilmemesi için gerekli talimatı veriyorum. Bu nedenle şimdi sen bunları okurken 7 gün geçmiş ve bu arada Landy işini bitirmiş olacak. İşin sonucunu bilmem mümkün. Bilmiyorsan, bilmek istemediğin için özellikle kendini olaydan uzak tutmak istediysen, ki bundan kuşkuluyum, lütfen fikrini değiştir ve Landy'yi arayarak benimle ilgili işin nasıl gittiğini sor. Hiç olmazsa bunu yapabilirsin. 7. günde senin arayabileceğini Landy'ye söyledim. Sadık kocan, William. Not. Ben gittiğimde iyi davranışlar sergile ve bir dul olmanın bir eş olmaktan daha zor olduğunu her zaman aklında tut. Kokteyl içme. Paranı boş yere harcama. Sigara içme. Hamur işleri yeme. Dudak boyası kullanma. Televizyon cihazı alma. Çiçekliğimi ve gül fidanlarının yataklarını yazları yabani otlardan koru. Ha, aklıma gelmişken. Telefonu kestirsen iyi olur. Artık onu kullanmayacağım. William. Bayan Pearl, son sayfayı yanına, divanın üzerine yavaşça koydu. Küçük ağzı büzülmüş, yüzü bembeyaz kesilmişti. Bütün o yıllardan sonra, dul bir kadının biraz huzur bulmaya hakkı yok muydu? Olay baştan sona düşünülmesi bile dehşet verici bir manzara sergiliyordu. Canavarca bir şeydi bu. Titredi. Çantasına uzanıp bir sigara daha yaktı. Derin bir nefes çekip odayı duman bulutları içinde bıraktı. Dumanların arasından sevgili televizyonuna baktı. Yepyeni, parlak, kocaman, bulunduğu yerin bilinci içinde ve ona meydan okurcasına William'ın çalışma masasının üzerinde duruyordu. William bunu görseydi ne derdi acaba diye düşündü. Ona son kez sigara içerken yakalandığı günü anımsadı. 1 yıl kadar önce mutfakta, açık pencerenin önünde o işten dönmeden aceleyle bir tane tüttürmek için oturuyordu. Radyoda yüksek sesle dans müziği çalıyordu. Bir kahve daha almak için geriye döndüğünde William'ı kapıda dikilirken görmüştü. Asık bir yüzle ve o korkulası gözleriyle dik dik bakıyordu kendisine. Göz bebeklerinde küçük, siyah öfke pırıltıları vardı. Sonraki 4 hafta boyunca ev masraflarıyla doğrudan William ilgilenmiş ve Mary'e hiç para bırakmamıştı. Fakat Mary'nin dolabın bir köşesindeki kutuda biraz birikmiş para sakladığını bilemezdi. Bir keresinde yemekte sormuştu ona. ''Sorun ne? Benim akciğer kanserine yakalanmamdan mı korkuyorsun?'' ''Yo, hayır. Peki neden sigara içmeme karşısın?'' ''Çünkü ben uygun bulmuyorum. Nedeni bu.'' Çocuk sahibi olmayı da uygun bulmamıştı. Bu nedenle çocuktan yoksun kalmışlardı. Neredeydi şimdi bu William? Büyük olumsuz adam. Landy telefon bekliyordu. Aramak zorunda mıydı? Hayır, hiç değildi. Sigarasını bitirdi, onun ateşiyle bir tane daha yaktı. Televizyonun yanındaki telefona baktı. William mektubu okur okumaz Landy'yi aramasını özellikle istemişti. Tereddüt etti. Henüz kurtulamadığı o eski kökleşmiş görev duygusuyla çatışma içindeydi. Sonra yavaşça telefona doğru yürüdü, defterden numarayı bulup çevirdi. ''Bay Landy lütfen. Bayan Pearl arıyor.'' ''Ben Landy, Bayan Pearl. Sonunda aradığınız için sevindim. Umarım iyisiniz. Buraya, hastaneye gelebilir miydiniz? Biraz konuşurduk. Sanırım işin nasıl sonuçlandığını bilmek için sabırsızlanıyorsunuz.'' Yanıt vermedi. Landy'nin konuşmasını sürdürmesini bekledi. ''Her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Hatta umduğumdan daha iyi. Bayan Pearl, o sadece canlı değil. Bilinci de yerinde. 2. günde bilincini geri kazandı. İlginç değil mi? Üstelik gözü de görüyor. Bundan eminiz. Çünkü gözünün önüne bir şey tuttuğumuz zaman beyin etkinliğini saptama cihazındaki kayıt hareketlerinde ani değişiklikler oluyor. Şimdi ona okuması için her gün gazete tutuyoruz.
Hangi gazeteyi?
Daily Mirror. Başlıkları daha büyük.
William Mirror'dan nefret eder. Ona Times verin.
Tamam, böyle olsun.
dedi doktor. Ona bundan sonra Times veririz. Onu mutlu etmek isteriz tabii.
O değil, William.
Tamam, özür dilerim. William'ı mutlu etmek isteriz. Bir an önce buraya gelmenizi istememin bir nedeni de bu. Sizi görmesi William için iyi olacak. Onunla tekrar birlikte olmanıza ne kadar sevindiğinizi belli edebilirsiniz. Gülümseyebilir ve bir öpücük gönderebilirsiniz. Bunun gibi şeyler yani. Yakınınızda olduğunu bilmek William için rahatlatıcı olacaktır.
Uzun bir duraklama oldu. Sonunda Bayan Pearl, "Peki, geleyim," dedi yorgun bir sesle. "Gelip William'ın nasıl olduğunu görsem iyi olur."
"Güzel, geleceğinizi biliyordum. Doğrudan ikinci kattaki büroma gelin. Bekliyorum."
Yarım saat sonra Bayan Pearl hastanedeydi. Doktor Landy, koridorda onun yanında yürürken, "Dış görünüşüne bakıp şaşkınlığa kapılmamalısınız," dedi.
"Hayır, şaşırmayacağım.
Önce size biraz şok gibi gelmesi kaçınılmaz. Şimdiki durumunda hiç de albenili gözükmüyor."
"Doktor, ben onunla dış görünüşü için evlenmedim."
Landy dönüp baktı.
Ne garip kadındı bu.
Bir süre sessiz yürüdüler.
"İçeri girince acele etmeyin," dedi Landy. "Görüş alanına girmeden sizin orada olduğunuzu bilemez.
Gözü sürekli açık kalıyor. Fakat oynatamadığı için görüş alanı dar. Tam önüne geçmeniz gerek. İşte burası."
Landy bir kapı açarak yol gösterdi. Küçük ve kare biçiminde bir odaydı burası. Yüksek beyaz bir masanın üzerinde bir lavabo büyüklüğünde çukur emaya bir kap duruyor ve içinden birkaç ince plastik boru çıkarak cam borularla bir makineye bağlanıyordu. Makine ritmik ve nabız atar gibi yumuşak bir sesle çalışıyordu.
"İşte burada. Gelin biraz yaklaşın."
Bayan Pearl boynunu uzatarak kabın içine baktı. Berrak bir sıvının yüzeyinde küçük, oval bir kapsül duruyordu.
"İşte gözü bu kapsülün içinde," dedi Landy. "Görebiliyor musunuz?"
"Evet."
"Bu sağ göz. Saptadığımıza göre kusursuz durumda. Üzerine koyduğumuz numaralı cam, gözlüğünde kullandığının aynı. Eskisi gibi iyi gördüğü kesin."
"Fakat tabana bakıyor,"
dedi Bayan Pearl. "Bunun için üzülmenize gerek yok. Biz William'ın iyi zaman geçirmesi için uygun bir program üzerinde çalışıyoruz."
"İyi bir kitap versenize."
"Vereceğiz tabii. Şimdi kendinizi iyi hissediyorsanız, biraz daha ilerleyip geri kalan kısmı da görebilirsiniz. Şöyle gelin, bu açıdan bakın. İşte William." Bayan Pearl daha küçük bir şey görmeyi düşlemişti. Gördüğü şey, girinti çıkıntılarıyla ve kıvrımlı yüzeyiyle büyük bir ceviz turşusunu andırıyordu. Damar uçlarını ve boru bağlantılarını görebiliyordu. Makineden her kan pompalanışında borular aynı anda kımıldıyordu.
"Üzerine eğilmeniz, yüzünüzü gözün tam üstünde tutmanız gerek. O zaman sizi görecek. Gülümseyin, öpücük gönderin, güzel bir şeyler söyleyin. Sizi duymaz ama niyetinizi anlayacağından eminim."
"Kendisine öpücük gönderilmesinden nefret eder. Sakıncası yoksa bildiğim gibi davranacağım."
Bayan Pearl masanın kenarından uzanarak yüzünü kabın içine doğru tuttu.
"Merhaba canım," diye fısıldadı. "Benim, Mary. Nasılsın William? Kendini iyi hissediyor musun?"
Yüzü olmayan kocasına bakmak tuhaf bir duyguydu. Bakmak zorunda olduğu şeyin tümü gözdü ve baktıkça o da gittikçe büyüyor ve kendi içinde bir yüz gibi gözükmeye başlıyordu.
"Mektubunu aldım canım. Nasıl olduğunu görmek için hemen buraya geldim. Doktor Landy çok iyi olduğunu söylüyor. Yavaş konuşursam belki söylediklerimin bir kısmını dudaklarımı okuyarak anlayabilirsin."
Gözün kendisini izlediğinden hiç kuşku yoktu.
"Sana özenle bakmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar canım. Şuradaki harika makinenin pompası çalışıp duruyor ve eminim ki bizim eskimiş kalplerimizden çok daha iyi iş görüyor. Bizimkiler her an durabilir ama seninki sonsuza kadar sürecek."
Gözü yakından izliyor, ona bu sıra dışı görünüşü neyin verdiğini bulmaya çalışıyordu.
"Çok iyi görünüyorsun canım, gerçekten çok iyi."
Bu göz, eskiden iki gözün baktığından daha hoş bakıyor gibi geldi ona. Bir yerde bir yumuşaklık vardı, önceleri hiç tanık olmadığı bir dinginlik ve sevecenlik. Belki de tam ortadaki noktanın, göz bebeğinin payı vardı bunda. William'ın göz bebekleri beyninize saplanır gibi parlayarak dikilir ve ötenize geçiyor gibi bakarken ne yapmak üzere olduğunuzu, Hatta ne düşündüğünüzü derhal bilirdi. Fakat şu anda baktığı göz geniş, yumuşak ve sevecen gözüküyordu. Neredeyse bir ineğinki gibi.
''Bilincinin yerinde olduğundan emin misiniz?''
diye sordu göze bakmadan. ''Evet, tamamen.''
''Yani beni görebiliyor.''
''Evet, hem de çok iyi.''
''Ne harika değil mi? Neler olup bittiğini düşünüyordur herhalde.''
''Yo, hiç de değil. Nerede olduğunu ve nedenini çok iyi bilmesi gerek. Bunu unutmuş olamaz.''
''Yani bu su kabında olduğunu biliyor mu?''
''Kuşkusuz biliyor. Konuşabiliyor olsaydı sizinle şu anda çok rahat iletişim kurabilirdi. Olayı yakından görebildiğim kadarıyla buradaki William'la evde yaşamınızı paylaştığınız William arasında zihinsel yönden hiçbir fark yok.''
''Aman Tanrım!''
dedi Bayan Pearl ve durakladı. İşin bu ilginç boyutu üzerinde düşünmeye çalıştı. Gözün arkasından suyun içinde sakin bir biçimde duran, gri ve cevizli yumuşak şeye dikkatle bakarak kendi kendine konuştu.
''Biliyor musun, onu şu andaki gibi kabul edebilirim, sanıyorum. Bu tür bir William'la gayet rahat yaşayabilirim. Bununla baş edebilirim.
Sonra,
sakin değil mi?''
dedi. ''Evet, doğal olarak sakin.'' Hiçbir tartışma ve eleştiri yok diye düşündü. Sürekli azarlama yok, uymam gereken hiçbir kural yok, sigara içme yasağı yok, akşamları bir kitabın üzerinden beni sorgulayan bir çift soğuk göz yok, yıkanıp ütülenecek gömlekler yok, pişirecek yemek yok, hiçbir şey yok. Sadece kalp makinesinin bu nabız atar gibi sesi var. O da aslında dinlendirici bir ses ve televizyonun sesini etkileyecek kadar yüksek değil.
Doktor,
dedi.
Onun için birden aşırı sempati duymaya başladığıma inanıyorum. Bu size tuhaf geliyor mu?
Bence bu gayet anlaşılır bir şey.
Kabın içinde çok sakin ve çaresiz gözüküyor. Tıpkı bir bebek gibi.
Lindy arkasında durup kadını izliyordu. Kadın kaba bakmayı sürdürerek,
''Bundan sonra,'' dedi, ''tek başına Mary bakacak sana. Hiç üzülme. Hiçbir sorunun olmayacak. Onu tekrar evde ne zaman görebilirim doktor?''
''Şaka ediyorsunuz,'' dedi Lindy. Kadın yavaşça başını çevirerek doktora baktı.
''Neden şaka edecekmişim?''
diye sordu. Gözleri parlıyordu.
Taşınması mümkün değil. Neden taşınmasın?
Bu bir deney, Bayan Pearl.
O benim kocam, Doktor Lindy.
Lindy'nin yüzünde sinirli ve yarım bir gülümseme belirdi. İyi ama, diye söze başlarken kadın atıldı.
O benim kocam, bunu biliyorsunuz. Sesinde öfke yoktu. Basit bir şeyi hatırlatıyormuş gibi sakin bir tavırla konuşuyordu.
Bu yanıltıcı bir yaklaşım, dedi Lindy. Şu anda bir dulsunuz, Bayan Pearl. ''Sanırım bu gerçeği kabullenmelisiniz.'' Kadın birden masadan uzaklaşıp pencereye doğru ilerledi.
''Bunda ısrarlıyım.''
dedi çantasından sigara alırken.
''Onu geri istiyorum.''
Lindy onu izledi sigarasını yakarken. Bu kadında bir gariplik seziyordu. Kocasının orada, su kabının içinde olmasından neredeyse sevinç duyar gibiydi. Kendi karısının beyni orada dursa ve gözü kendisine baksa ne tür duygular içinde olurdu acaba? Herhalde hoşlanmazdı bundan. ''Odama geçebilir miyiz?'' dedi. Kadın pencerenin yanında rahat bir tavırla sigarasını tüttürüyordu.
''Peki, gidelim.''
Masanın yanından geçerken durdu ve su kabına eğildi bir kez daha.
''Mary şimdi gidiyor tatlım.''
dedi.
''Ama üzülme. En kısa zamanda seni eve geri getirip olabildiğince rahat ettireceğiz.''
Tam o sırada sigarasını ağzına götürdü. Göz birden parladı. Kadın gözün tam içine bakıyordu. Tam merkezinde ani bir parlaklıkla birlikte göz bebeğinin öfkeyle küçüldüğünü gördü. Sonra yavaşça ve özenle sigarayı dudaklarının arasına koydu ve derin bir nefes çekti. Dumanı ciğerlerinde 3-4 saniye kadar tuttuktan sonra burnundan hızla üfleyerek suya doğru savurdu. Duman suyun yüzeyinde kalın mavi bir tabaka oluşturmuş ve gözü kuşatmıştı. Lindy arkası kadına dönük kapıda bekliyordu. ''Hadi, gelin Bayan Pearl.'' Kadın alçak sesle göze doğru konuştu.
''Öyle küskün bakma, William. Hiç hoş değil böyle bakmak.''
Lindy başını çevirip onun ne yaptığına baktı. Kadın fısıltıyla sürdürdü konuşmasını.
''Artık tamam. Bundan böyle, evcil tatlım, Mary ne derse o olacak. Anlıyor musun? Yaramazlık yapma.''
Sigarasından bir nefes daha çekti.
''Yaramaz çocuklar bugünlerde çok ağır biçimde cezalandırılıyor. Bunu kafana sok.''
Lindy yanına gelerek onu masadan uzaklaştırmaya çalıştı.
''Şimdilik elveda sevgilim.'' dedi kadın. ''Yakında geri geleceğim.''
''Yeter artık Bayan Pearl.''
''Ne kadar tatlı değil mi?'' dedi büyük ve parlak gözlerle Landy'ye bakarak. ''Ne sevimli. Onu eve götürmek için sabırsızlanıyorum.''
Son.